Ayrım 24. Neden öldürüldüler? İkinci kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 305. Ümit Kaftancıoğlu. 1935 11 Nisan 1980. Ümit Kaftancıoğlu 1935 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde 7 çocuklu yoksul bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Dede Korkut boylarının zengin anlatım geleneği içinde halk aşıklarının, söz sohbet bilenlerin dizinin dibinde destan, masal, türkü, efsane dinleyerek geçti. Daha ilkokula başlamadan okuma yazmayı öğrenerek köyün mektupçusu ve köy odalarının kitap okuyucusu oldu. 5 yaşında çok iyi bir okur olduğu için köy ve çevre ileri gelenleri onu evlerine götürür, Tanrı vergisi dedikleri bu erken okuma olayını yakından izlerlerdi. İlkokulu kendi köyünde okuyan Kaftancıoğlu, Cılavuz Köy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra bir süre ilkokul öğretmenliği Mardin Derik yaptı. Daha sonra Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü başarıyla bitirip Türkçe öğretmenliğine Rize Pazar başladı. Askerliğini yedek subay olarak yaptı. Askerlik dönüşü TRT'nin açtığı sınavı kazanarak köy yayınları bölümünde göreve başladı. Bütün Türkiye'nin belleğinde yer eden programlara imza atan Kaftancıoğlu, 1970 yılında Dönemeç adlı öykü kitabıyla TRT Büyük Ödülünü, 1972 yılında Hakullah adlı röportaj ile Milliyet Gazetesi Ali Naci Karacan Ödülünü kazandı. Ümit Kaftancıoğlu evli ve iki çocuk babasıydı. Kaftancıoğlu, ünlü yazarların arasından sıyrılıp TRT Büyük Ödülünü almasıyla edebiyat dünyasında tanınmaya başladı. İlk yapıtı Dönemeç, köyünden kalkıp parasız yatılı okula ulaşmak isteyen bir köy çocuğunun, yani kendisinin öyküsüydü. Çocukluk yıllarındaki gözlemlerine dayanarak bu bölgenin ilginç yönlerini başarıyla anlatıyordu. Bu öykü aynı zamanda hiç okuma olanağı bulamayan milyonlarca köy çocuğu, ilkokulu bitirip köşelerinde kalan, karanlıklarda kalan, dağların ardında kalan milyonlarca köy çocuğunun da öyküsüydü. Kaftancıoğlu, ülkemizdeki eğitim eşitsizliğini, güçlükler karşısında boynu bükük, uygarlığın bütün nimetlerinden ve olanaklarından yoksun, alın yazılarıyla baş başa bırakılmış, umut içinde geçen, zaman zaman umutsuzluğa dönüşen yaşamları, yüksek ve geçit vermez dağların, sert kışların ortasında yürekleri iyilikle dolu insanları yazdı. Yapıtları büyük ilgi gördü. O sıralarda kendisiyle yapılan bir söyleşide, "Ben genellikle gerçekleri aynı tutuyorum," diyordu. Roman, öykü, çocuk öyküleri türlerinde seçkin ürünler veren Kaftancıoğlu, Dilden Dile ve Yurdun Dört Bucağı adlı radyo programlarıyla da ses getiriyordu. O yıllarda Dilden Dile ölçüsünde dinleyici bulmuş bir başka program yoktu. Köroğlu adlı incelemesi de büyük yankı uyandıran Kaftancıoğlu'nun yayımlanmış 17 yapıtı bulunuyordu. Yazar ve TRT Kültür Yayınları bölümü prodüktörlerinden Ümit Kaftancıoğlu, 11 Nisan 1980 Cuma günü saat 8.20 sularında Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi, Ünal Sokak, Aksu Apartmanı'ndaki dairesinden kızı Pınar'ı Esentepe Ortaokulu'na götürmek ve oradan da görevine gitmek üzere arabasına bineceği sırada yaşları 18-20 arasında iki kişinin yaylım ateşine tutuldu. Sırtına ve göğsüne isabet eden 5 kurşun nedeniyle ağır yaralanan Kaftancıoğlu Şişli Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ameliyata alınmadan yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında Kaftancıoğlu'nun yanındaki 12 yaşındaki kızı saldırıdan yara almadan şans eseri kurtuldu. Saldırganlar olaydan sonra çalıntı olduğu tespit edilen otomobille Beşiktaş-Ihlamur yönüne doğru hızlı uzaklaştılar. Görgü tanıkları olaydan hemen sonra 3 ayrı aracın daha aynı yöne doğru kaçtıklarını söylediler. Olay yerinde 9 mm çapında 7 adet boş kovan bulundu. Olaydan hemen sonra gazetelere telefon eden ve kendilerini Müslüman Kardeşler Birliği olarak tanıtan kişiler, Orta Doğu gazetesi yazarlarından İsmail Gerçek Söz'ün intikamını almak için Kaftancıoğlu'nu öldürdüklerini söylediler. Şehit gazetecimiz İsmail Gerçek Söz'ün intikamı için emperyalist uşağı Ümit Kaftancıoğlu tarafımızdan cezalandırılmıştır. Bundan sonra bütün küfür güçlerinin uşakları cezalandırılmaya devam edilecektir. Yaşasın Müslümanların İttihadı. Ümit Kaftancıoğlu daha önce de teröristler tarafından katledilen Profesör Cavit Orhan Tütengil'in cenaze töreni sırasında yaralanmıştı. 8 Aralık 1979 tarihinde yapılan cenaze töreni sırasında Zincirli Kuyu'ya değin yürümek isteyen grubun başında bulunan yazar Kaftancıoğlu, yürüyüşü engellemek isteyen askerler tarafından dipçiklenmiş ve bayılarak yere düşmüştü. Kaftancıoğlu, daha önce ameliyat olduğu böbrekleri üzerine dipçik yediği için hastaneye kaldırılmış ve orada bir süre tedavi görmüştü. Kaftancıoğlu'nun üyesi olduğu Türkiye Yazarlar Sendikası, TYS, TRT Der ve Çağdaş Gazeteciler Derneği olayı kınayan bildiriler yayımladılar. TYS, asıl suçluların katillere göz yuman, onları pervasızlaştıran suçlulara cesaret veren yöneticiler sorumlular olduğunu kaydederken, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı da Kaftancıoğlu'nun programlarına TRT yönetimi ambargo koydu, faşistler katletti dedi. TRT Der Genel Merkezi, yazar Ümit Kaftancıoğlu'nu faşist canilerce katledildiğini belirtirken, TRT Der İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada, bu olay, Türkiye'de iyiden güzelden yana uğraş veren toplumcu aydınlara yönelen cinayetlerin bir halkasıdır. Kendisini öldürenler için de daha iyi bir dünya kurulması için çalışan Ümit Kaftancıoğlu'nun böyle alçakça katledilmesini nefretle kınıyoruz. Onun arkasından her düzeyde yetkilinin boş konuşmasını değil, görevlerini yapmalarını, bu faşist cinayetleri ortaya çıkarmalarını istiyoruz denildi. Öldürülmesinin ardından acı haber tüm dostlarına, yakınlarına ulaşmıştı. Kaftancıoğlu'nun yakınları, yazarın daha önce çeşitli yazıları nedeniyle tehdit edildiğini, son günlerde bir gazetede yayınlanan yazısı nedeniyle de yeni bir tehditle karşılaştığını söylediler. Oğlunun ölümünü yeni öğrenen Kaftancıoğlu'nun annesi Güllü Ana ağıt yakıyordu. Oğlumu fidanıma aldılar. Ümidim, aslanım benim. Garip kuşlarım var. Yaralandım anam anam. Yiğit yavrum anam. Aslanım anam. Ne yana gidem, seni bulam. Ardına dağlara düşem. Deli oldum, deli oldum. Lanet olsun. O köpeklere lanet olsun. Bu kadar adamına kanına girdi köpek. Lanet olsun. Yazarım oy. Aslanım oy. Yazarım oy. Demokrat Gazetesi 13 Nisan 1980. Nurcan Kaftancıoğlu, kocasının 2 yıldır sürekli tehdit edildiğini, buna karşın Ümit Kaftancıoğlu'nun canlılığından, sevecenliğinden ve inançlarından bir an bile ayrılmadığını, yılmadığını söylüyor ve evlerinin çok yakınında meydana gelen olayı şöyle anlatıyordu. Sabahleyin çocuğuyla arkadaşlarını okula götürmek üzere hazırlandı. Ben arabayı ısıtayım, sen arkamdan gel kızım dedi. Kızımın evden çıkmasından birkaç dakika sonra silah sesleri ardı ardına geldi. Herhalde onu vurdular diye çığlık atarak pencereye koştum. Daha sonra kapıya koştuğumda çocuğumun yokuştan aşağıya çığlıklar atarak babamı vurdular diyerek indiğini gördüm. Sarıldım. Daha sonra çocuğu aldatmışlar. Baban kaçmış, başka birini vurmuşlar demişler. Başka biri olsa da istemezdim. Memleketin bu hali hakikaten insanı çok üzüyor. O inandığı fikirlerin kurbanı oldu. Bazen aşırı gidiyor, tartışmalara girişiyorduk. Ama ne olursa olsun o bir fikir adamıydı. Bir devrim kurbanı oldu. Çok üzüldüm. Çocuklarıma artık onun fikirlerine inananlar babalık etsin. Nurcan Kaftancıoğlu'nun bu konuşması TRT'nin haber bültenlerinde sansüre uğrayarak, Kaftancıoğlu'nun öldürülmesini kınayan açıklamalar ise TRT bültenlerinde hiç yer almayacaktı. Kaftancıoğlu için Harbiye Radyo Evi önünde düzenleneceği açıklanan tören, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca iptal edildi. Törende çok sıkı güvenlik önlemleri alan emniyet kuvvetleri, cenazeye gelen yakınlarının da üstünü arayacak, yürüyüşe izin vermeyecek, törene katılmak isteyen binlerce kişi halkın alınmayacağı açıklanarak geri gönderecekti. Tören için bir araya gelen Kaftancıoğlu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevdikleri törenin yasaklanması üzerine camide toplandı. Cenaze törenine TRT yöneticilerinden kimsenin katılmaması dikkat çekecekti. Cenaze namazından sonra topluluğun mezarlığa kadar yürümesine de izin verilmemiş ve törene katılanlar askeri kordon altında araçlara bindirilerek camiden uzaklaştırılmışlardı. Alparslan Türkeş'in bir gün önceki basın toplantısı üzerine Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürüldüğü iddia ediliyordu. Türkeş, televizyondan da yayınlanan konuşmasında MHP'ye karşı bir iftira kampanyası başlatıldığını söylüyor ve konuşmasını şöyle bitiriyordu. Bugünlerde yalan ve iftira kampanyasını bazı CHP'li yöneticiler ile bir komünist yazarın birlikte bir senaryo halinde sahneye koydukları ve yalan ve iftira kampanyasına bazı gazetecileri de alet ettikleri anlaşılmaktadır. Dava süreci. Soruşturma sırasında herhangi bir gelişme kaydedilmedi. 12 Eylül'den sonra Kaftancıoğlu'nun katillerinden Ahmet Mustafa Kıvılcım ve Bayram Çimen yakalandı. Kıvılcım, polis ifadesinde Ülkücü Gençlik Derneği'ne üyesi olduğunu, eylem emrini İstanbul ÜGD Başkanı Hasan Küçük'ten aldıklarını ve İrfan Çakıcı ile Yusuf Teke'nin de kendisiyle birlikte eyleme katıldığını söylüyordu. Olayda kullanılan silahlar da gömüldükleri yerden çıkarılmış ve Kaftancıoğlu'nu öldüren kurşunların ait olduğu silah bulunmuştu. Pınar Kaftancıoğlu ise sanığı teşhis etmekte hiç zorlanmamıştı. Olaydan 6 yıl sonra görülen davada askeri mahkeme Bayram Çimen'in delil yetersizliğinden beraatına, Mustafa Kıvılcım'ın ise taammüden adam öldürmek suçundan idamına karar verdi. Ancak askeri Yargıtay, sanığın asli fail değil, feri fail olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Bozmaya uyan mahkeme, Mustafa Kıvılcım'ın cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle girdiğini sabit görse de, bu suçtan açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine, Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürülmesine yardım etmekten 8 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mustafa Kıvılcım bu cezaya göre 4 yıl yattı. Diğer sanıkların ise mahkemeye göre kimlikleri tespit edilmedi. Kaftancıoğlu davası mahkemeye göre bitmişti. Ama ailesi için asla bitmedi. Onların acılarına bir de devletin tavrı eklendi. İki küçük çocukla tek başına kalan Nurcan Kaftancıoğlu'na 6 ay sonra ve normal emekli maaşı bağlandı. Oysa teröre kurban giden bilim adamlarının yakınlarına görev şehidi maaşı bağlanmıştı. Nurcan Kaftancıoğlu Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Uzun sürede bu davanın sonucunu bekledi. İnci Hekimoğlu, Vatan yahut Susurluk, Papyrus Yayınları, İstanbul. Kültürümüze ve düşünce hayatımıza daha çok katkılarda bulunacağı bir sırada faşist saldırganların kurşunlarını hedef alan Ümit Kaftancıoğlu, yürekli bir aydın, alçak gönüllü bir yazarın eriydi. Ülkemizde yetişen nadir değerlerdendi. Suçu, insanları, halkını sevmek, güzel bir dünya için yazmak, bunun için savaşmaktı. Doktor Ali Naki Kaftancıoğlu. Babam insan sevgisiyle doluydu. Ümit Kaftancıoğlu demek, köyü, köylüleri ve çocukları demekti. Yaşamını belirleyen imgeler temelde bunlardır. Her işinde genelde Türk köylüsünün, özelde kendi yöresinin yararını hedeflerdi. Çocuklarına aşıktı demek az gelir, tapardı. Çok zeki, sosyal, atak, lider tavırlı, kendine aşırı güvenliydi. Her anı edebiyatçı arkadaşları ile iletişim, çocuklarının bakımı, radyo programı, köylülerinin Malta'da ziyareti, akrabalar, yazı çizi işleriyle doluydu. 24 saat az gelirdi babamın aktivasyonu ve çabasına. Öğrendi, yazdı, yaşadı. İlk anılarım sanırım 3-4 yaşlarında başlar babamla ilgili. Dünyanın en eğlenceli babasıydı. Hiçbir isteğimiz kırılmaz, alabildiğine şımartılırdık. Bize kızılması yasaktı. Akşamları radyo evinden babam Neşe ve küçük tavuklu sandviçlerle gelirdi. Hiç yorulmamış gibi at olur, masal anlatır, sorularımıza yanıtlar verirdi. Köyünü, kara kışı, insanların yoksulluğunu, köy enstitülerindeki çocukların öykülerini daha o zamandan masal gibi dinlemeye başladık. Akşam ilerledikçe annem yazılı kağıtlarını, babam kitaplarını okumaya başlar, ben de resim yapardım. Evde olduğu günler çoğunlukla Fatih'e, Malta'ya giderdik. Saskaralıkların toplandığı kahvede babamın çevresi hemen sarılır, sıkıntılar dile gelmeye başlardı. İş arayanlar, karısıyla kavga edenler, dolandırılan, yatacak yeri olmayanların derdine derman babam hepti. O zaman ben çok da fazla farkında değildim neler olduğunu. Ancak şimdilerde 35 yaşında genç bir adamın ne kadar çok iş bulduğu, yardımcı olduğu, özverili, yardımsever, akıllı, girişken olduğunu anlayabiliyorum. Radyo evi ve yazmak dışında derdi dünyası çocukları ve köylüleriydi. İnşaatlarda çalışanlara üzülür, kimi zaman gözyaşlarını tutamazdı. Yaşamı boyu köye, Kars'a, Ardahan'a ilgisi, sevgisi hiç bitmedi babamın. Sertti gereğinde, çoğu zaman güleçti. Yaşlı kadınlarla çok gülüştüğünü anımsarım. Eskilerden çok konuştuğunu. Köklerini hiç unutmadı babam. Hep yerde daha rahat oturdu. En çok kuzinede pişmiş patatesi ellerini yakarak yemeyi sevdi. Hep Anadolu kültürünü araştırdı, öğrendi, yazdı, yaşadı. Alevileri ezilmiş ve ilerici diye sevdi. Onları sömüren kim dedeleri ise hiç sevmedi. Sağcı iktidarlar onu hep kızağa aldı. Radyo evinde görevi gereği sık sık geziye gitmesi gerekirdi. Yanında omuzdan askılı teybi, ispirtolu kalemi, şoför İmdat ağabey, mavi renkli TRT logolu Ford minibüs ve ısrarlarını kıramadığı ben. Radyodan babamın adını duymak çok hoşuma giderdi. Söylenceler, bilmeceler, otantik türküler, Köroğlu ve nice destanlar akar giderdi. Ben çok dinlemezdim doğrusu, sıkılırdım. Ama yayın odasında sessizce oturup makaraların dönüşünü seyreder, çocuk sesi gerekirse birkaç tümce söylerdim. Onlarca, yüzlerce türkünün derleyicisinin babam olduğunu bilmek ne büyük gurur ve ne kadar üzüntü. Onun ancak sevgi ve şefkatini doyasıya yaşamış ama yaşama bakışını, başardıklarını anlamaya ancak başlayabileceğim 15 yaşında ondan ayrılmış olmak. İktidarlarla hep anlaşmazlık çekti. Sağcı iktidarlar onu hep kızağa aldı. Sevmediği sabah programlarını hazırladı. Sonra sol iktidarlar geldi. Onların beceriksizliğini korkutturdu. Radyo evinin genel müdürüne gereğinde bağırdı, çağırdı. Tıpkı evimiz gibi radyo evini hep hareketlendirdiğini hissederdim. Dilden Dilenin Demirbaş program kayıtları silindi. Kültür servisi, kültür katliamı ile dağıtıldı. Sonuçta televole kültürü doğdu. Direnenlere selam olsun. Babam radyoya, radyo evi babama çok şey kattı. Servis arkadaşlarının hepsine takdir ve sevgiyle baktı. Tanınması temelde radyo programlarıyla oldu. Yazın dünyası ile çevresi genişledi. Her yerde her zaman bir tanıdık bulurdu. Konuşması ricası kırılgan değil, dostçaydı. Hep ve geri çevrildiğini anımsamam. Kimini okula soktu, kimi işe koydu, kimine diploma aldı, kiminin bürokrasideki işini çabuklaştırdı. Töpler, mektupları, köylülerin işleri hepsine yetişmeyi bildi. İnsancıldı. Okumayı ve yazmayı hiç bırakmadı benim çalışkan, zeki ve kahraman babam. Varlık, çevren, dönemeç, cumhuriyet, milliyet, aydınlık, ılgaz, Türk dili sık sık onun yazılarıyla doldurdu sayfalarını. Hele öldürülmesine yakın o kadar hızlı yazıyordu ki sanki biliyordu zamanının kısıtlı olduğunu. Alabildiğini artmıştı sigara, daktilo sesi ve ülkücü tehditleri. Anneme kardeşlerine hep söylemiş, sıra bana geliyor artık diye. Yine de yazmaktan geri durmadı. Önüne çıkamayanlar arkadan vurdular kızını, okula götürmek üzere silerken arabasını. Kendisi vurmaktan, öldürmekten yana değildi hiçbir zaman. Ama hiçbir zaman da çekinmedi mücadeleden ve öldürülmekten. Pir Sultan, Köroğlu, eşitlik, yoksulluk, okuma hakkı, çalışana saygı, düşündüğünü ifade etme hakkı, köylüleri ve türküleri hiç düşmedi dilinden. Şimdi anlıyorum ki o insancıldı. Köyünün ışığıydı. İnsan sevgisiyle doluydu. Onun Kâbesi, Mekke'si, çalışan ezilen insandı. En başta da yöresinin insanı. Delice yaşama sevgisiyle doluydu. Kısacık 45 yılını yalnızca özel insanların doldurabileceği kadar fazla kavga, aşk, çalışma, öğrenme, yardımlaşma ile doldurdu. Kız kardeşim Pınar ve ben sanırım dünyanın en sevecen babasına sahip çocuklar olarak büyüdük. Gördüğüm babam değildi. Bir memur ailesi olarak ortanın üzerinde yaşadık ekonomik olarak. Babam ve annem sabah işe gider, akşam eve gelirdi. O andan sonra babam kitap okuma, mektup, yazı işlerine dalar, Annem okuldaki sınav kağıtlarını değerlendirir, biz ders ve kitap okumayla akşamımızı geçirirdik. Her yaz muhakkak deniz kenarında tatil yapılırdı. Babamın yurt içi gezilerine elimden geldiğince katılır, onu makara teypleri, aşıkları ilgiyle gözlerdim. Bir cuma sabahı okulda beden eğitimi dersinden idareye çağırdılar. Dayım oradaydı. Babamın hastanede olduğunu söyledi. Böbrek rahatsızlığı diye düşündüm. Yolda babamın öldürüldüğünü söyledi dayım. 14 yaşındaydım. Şişli Etfal Hastanesi morgunda babamı gördüm. Ama orada gördüğüm beden babam değildi. O soluk, sessiz, hareketsiz şey benim canlı, güleç, gürültülü, hareketli babam olamazdı. Hiçbir zaman da olmadı. Olaydan sonra üzüntü, inanamazlık, bunun olacağını uzun süredir babamdan dinlemenin verdiği kısmi sakinlik, eksiklik duygusu, her an kapıdan çıkıp gelecekmiş hissi. Onun koruma ve kollaması olmaksızın dış dünyaya karşı daha çaresiz ve ezik, daha duygusal, ekonomik sıkıntılar ve terk edilmişlik içinde bulduk kendimizi. Her sorunda kendi çabamızla dış destek olmaksızın başa çıkmaya çalıştık. Özellikle annem insanüstü çabası ile bizi ayakta tuttu ve devlet kurumları ile savaşarak haklarımızı almayı başardı. Bu aşamada ben aktif değildim. Kız kardeşim tanık olduğu için birkaç kez ifade ve yüzleştirme için çağrıldı. Ancak askeri mahkeme olmasına karşın sanıkların arsız, hakaretamiz sataşmalarına muhatap oldu. Yıllar sonra tanıklık çok daha anlamlı olmadı. Sanıkların devlet tarafından kollandığı izlenimini her zaman edindik. Ününden dolayı öldürüldü. İskender Paşa İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Zeynep Kamil Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptım. İstanbul Tıp Fakültesi'nde çocuk kalp hastalıkları istihsası kazanmama karşın bakanlık olur vermediği için yapamadım. Emperyalizm ve kapitalizm karşıtı çabaları başta olmak üzere o dönem kan davası gibi bir sağdan bir soldan cinayetler serisinin önemli bir kurban adayıydı. Babam ününden dolayı öldürüldü. Öldürülmeseydi 12 Eylül cuntası olabildiğince baskı yapacaktı. TRT'den çıkarılacağı kesindi. Onun kadar aktif bir insan dostlarının olduğu kadar düşmanlarının gözünde de büyüyecekti. Genel ilgi alanı son yıllarda köyden kente yönelmişti. Kentteki özellikle varoş insanların sorunları ile daha çok ilgileneceğine emin olabilirsiniz. Olayın faillerinin belirlenmesine karşın biri yurt dışında olduğu için hiç ele geçirilemedi. İkisi delil yetersizliğinden beraat etti. Ahmet Mustafa Kıvılcım sanırım 24 yıl ceza aldı. Ancak 8 yıl gibi içeride kalarak buna tutukluluğu dahil kurtuldu. Failler açısından düşününce boş kafa çocukları hamaset edebiyatı ile kandırılıp ellerine silah verip öldürülenlerin tırnağı etmez adamlara bilinçsizce işlettirilmiş cinayetlerden biri. Bu yüzden onlara çok kızamıyorum. Babam ve arkadaşlarının uğrunda çabaladığı yaşam onların çocuklarını da içerecekti. Bu derece kör ve aptal insanların cezai ehliyeti yok diyeceğim neredeyse. Eskiden Abdi İpekçi, Bedri Karafakıoğlu, Bedrettin Cömert, Doğan Öz, Uğur Mumcu, Cavit Orhan Tütengil, Cevat Yurdakul, Ümit Doğanay, Akın Özdemir, Kemal Türkler, Ümit Kaftancıoğlu vardı. Şimdi bizler varız. Umarım halkları için can veren bu yiğit, bilgi insanlara layık olabiliriz. Unutmayıp unutan için teşekkürler. Nisan 2007. 24. ayrımın sonu. Sayfa 319.